Ayrım 10.
Hiçbir onur istemedi. Yüksek kilise görevine terfiyi reddetti. Çağdaşlarının tersine, düşüncelerini benimsediği filozofların hakkını hiç çekinmeden verdi. Mantık ve metafizik konularında Maimonides ve Aristoteles'in izinden giderek akıl ve vahiy gibi ikiz kaynaktan yayılan bilgi anlayışının temellendirildiği kapsamlı bir felsefi öğreti kurmaya çalıştı. Teslis, ruhun yeniden doğuşu, arınma gibi akılla temellendirilemeyen kimi gizemler inanç yoluyla açıklanmalıydılar. Ancak duyu verileriyle başlayan ve tüme varımlı bilim ve felsefe genellemelerine varan akıl yürütme, dua olgularını kapsayabilirdi. Anlak, Tanrı'nın niteliklerini değil, ancak onun varlığını kanıtlayabilirdi. Çünkü inanç, aklın sınırlarına dayandığı yerde başlardı. İnsanın amacı bu dünyada gerçeği elde etmek ve sonraki dünyada Tanrı'yı görmektir. İnsan doğuştan gerçeğe yönelmiştir. Ama bazen Havva gibi günah işler. Kötü, olumlu bir varlık değil, iyiliğin yokluğudur. Günah ise özgür seçimin insan aklını bozan eylemidir. Gerçeklik değerlidir. Çünkü Tanrı tarafından yaratılmıştır. Böylece Thomas, Tanrı biliminin yönlendirdiği bir felsefe anlayışını yatsıyan İbn-i Rüşdülü'ye de karşı çıkıyordu. Platonculuğa karşı çıktı çünkü onlar da gerçek dünyayı inkar ediyorlardı. Temel yapıtı olan 21 ciltlik Summa Theologica'sında Akinolu Thomas, kilise içindeki değişik eğilimlerin aralarını zekice bulup kesin ve tutarlı bir inakla birleştirerek Hristiyan felsefesinin en büyük dizgecisi oldu. Bazı çalışmalarının zamanında sapkın ilan edilmesine karşın öğretileri 600 yıl sonra iki papalık genelgesiyle resmen onaylandı. Şimdi de Roma Katolik Kilisesi'nin resmi felsefesini oluşturuyor. Thomas'ın çağdaşlarından biri de ince ruhlu Raymond Lully'di. Miramar'ın çılgın Ağustos böceği, derin bilgisi ve entelektüel enerjisi nedeniyle Doktor Illuminatus diye atanılırdı. Varlıklı bir Katalan ailede doğmuş, 30'unda dünya ile ilişkisini kesmiş ve kendini yazmaya adamıştı. Birkaç ciltlik aşk şiirleri Katalan edebiyatının temelini oluşturdu. Savaş, gizemcilik, Latin dilleri, bilim ve felsefe üzerine yazdı ve mantığın işleyişini matematik ya da simgesel biçimlere indirgemeye çalıştı. Cehennemin gerçek bir ateş ve kaynayan yağ kazanı olarak düşünüldüğü bir çağda, Lully bütün inanmayanları işkence kuyusunun beklediğini söyleyen genel Hristiyan ve Müslüman inancına karşı çıktı. Şöyle yazdı: Tanrı'nın bütün insanlarına karşı öyle büyük sevgisi vardır ki bütün insanlar zaten kurtulacaklardır. Daha sonra Lully Müslümanları Hristiyan yapma sabit düşüncesine kapıldı. Kuzey Afrika'da tek başına yolculuk yaptı ve orada bir grup tarafından taşlanarak öldürüldü. Akıl ve inancı birleştirme çabası gösteren Thomasçılığı John Duns Scott parçaladı. Fransiskan bir öğretmen olan Scott, Oxford'da o kadar ün yapmıştı ki onu dinlemek için gelen kalabalık öğrencilere kentte kalacak yer bulunamamıştı. Çağın keskin zekalarından birisi olan Dan Scott, Hristiyan öğretilerini akılla kanıtlama girişimlerinden vazgeçti. Birçok konuda Thomas'la aynı düşüncede değildi. Çoğu inanç konularını anlak alanından öylesine çıkardılar ki Tanrı bilim ve felsefe, skolastik devrim başlamadan önceki kadar birbirlerinden ayrı düştüler. O yüzyılın sonunda kendi zamanının çok ilerisinde bir adam, boşlukta haykıran bir ses öldü. Roger Bacon, Aristoteles'in yanlış düşüncelerine, kilisenin inaklarına, zamanının yoz ahlakına karşı çıkan bir asiydi. Gerçeği bilimde aradı ve insanların deneyle doğrulanamayan hiçbir önermeyi kabul etmemelerini buyurdu. Rönesans'a ve modern çağa giden yolda büyük ölçüde görmezlikten gelinmiş ve yalnız bırakılmış bir yapı taşıydı. Böylece inanç çağı yavaşça sonuna sürüklendi. Barbar ruhunu uysallaştıran Hristiyanlık, gelecek çağlara bir ahlak düzeni ve etik alanı bıraktı. Evren bilmecelerinin şaşırttığı, insan aklına bir parça huzur getirdi. İnsanlığa yeni bir iyilikseverliğin erdemlerini ve yaşama yeni bir bakış açısı öğretti. Platon'un akademiyasından Paris Üniversitesi'ne uzun bir yol alan felsefe, boş inan ve bilgisizlikle dört bir yanından kuşatılmış, barbar vahşetinin kalıntıları ve tutuculuğa av olmuş araştırıcı akıla onu birçok tehlike koyaktan geçirerek yol gösterdi. Sokrat'ın Yunanistan'daki ateş yanmaya devam etti. Alevinin sık sık titremesine ve zayıflamasına karşın asla söndürülmedi. Bizans, Bağdat ve Kordova'da meşaleyi taşıyanlar yetişti ve bilgi ışığını Orta Çağ Avrupa'sına taşıdılar. Bununla Rönesans'ın parlak alevi de tutuşturulmuş oldu. Burgos'un loş kanalları. Burgos sokaklarında bir Valensiyalı. Burgos sokaklarında kanalların kurşuni bir gökyüzünü umutsuzca yansıtan sisli aynalar gibi koyu suları boyunca 16. yüzyılda bir sabah erken tek başına gezinen bir adam dalgın dalgın uzak memleketinin havalarını mırıldanıyor. Memleketi Valencia'dan gönüllü bir sürgün. Öyle ki İspanya buraya ne kadar uzaksa yüreğine de o denli yakındı. Bu Valencialı Juan Luis Vives. Çocukluğunda beştaş oynarken Calle Cordinos'ta bir sokak köpeğiyle hoplayıp zıplarken ya da Calle Cruz Nueva'daki okuldan kaçtığı zamanlarda ıslıkla çaldığı şarkıları unutamıyordu. Gülümseyen mavi gözleri Valencia'nın güneşi kadar parlak bir ışıkla dolu. Bütün yazılarını aydınlatan da aynı ışıktı. Orta boylu, sıska, narin, yumuşak çehreli, bere ve pelerin giyer, Paris'te çalışmış, Louvain ve Oxford'da kürsü sahibi olmuş, ancak para sıkıntısı yüzünden şimdi yazı masası bile olmayan küçük bir odada oturuyor. Tinsel kardeşleri Erasmus ve Montaigne gibi. Soluk, sivri parmaklarını acı veren bir kızıllıkla süsleyen gut hastalığından kıvranıyor. Düşüncelere dalarak kuzeyin, Venedik'i, Burgos'u, yarı aydınlığının ve sessizliğinin tadına varıyor. Gözleri inci gibi, ışıkla yıkanan eğimli, kurşun renkli çatılara, durgun sularının kara bağrına düşen yaprakları sürüklediği ve geceye düşen yıldızlarla titreyen kanallara, taş ve ahşap köprülere, kenti, yaşlanmış ama eski dantelli elbisesi içinde hala şık bir bayana benzeten sulu gözlü salkım söğütlere takılıyor. Çağdaş psikolojinin babası olacak ünlü humanist Burgos sokaklarını arşınlıyor. Yapraklar gevşek saç bukleleri gibi hafif esintide yumuşakça kımıldanıyor. Manzarayı sanki gözyaşları arkasından bakıyormuş gibi bulanıklaştıran hafif pus aklına karısının ördüğü dantelleri getiriyor. Ağırbaşlı, sessiz, hareketsiz, boyunlarını pustan bir gerdanlığın sardığı kuğuların kanalların sularında akıp gitmesine yoğunlaşıyor. Düşüncesi bir an geçmişin düşlerine dalıyor. Kapalı pencereleri çevreleyen esrarlı aynalara yansımış görüntüsünü görüyor. Bütün kent kurşuni, sedef rengi, ipek ve gümüş rengi. Eski taşları kadifemsi bir doku görünümünde. Eliyle dokunduğunda sanki taşa dönmüş güzün ruhunu okşuyor gibi oluyor. Rua Flamanda'dan yavaşça eve doğru yollanıyor. Burası Grand Place'den, mavnalardan büyük şarap fıçılarını yukarı çıkarmak için kullanılan vinçleri görebildiği ticaret mahallesine açılıyor. Elinde süt kovası olan ihtiyar bir kadınla selamlaşıyor. Kadın yoldan geçen bir tavuğun atik sekişleriyle karşıya geçiyor. Yanlarındaki gösterişli bir kuğunun şaşkın bakışları önünde kanal yanında buldukları bakır zincir için kavga eden iki küçük oğlana kayıtsızca bakıyor. Bir kaynaktan fışkıran kurumuş yapraklar kadar sarı suyu seyretmeyi bırakıyor. Juan Luis Vives'in aklına yine memleketi Valencia gelmiştir. Parlayan güneş, porselen mavisi gök, bakımlı meyve bahçeleri, kokulu maltız gibi kokan tarlalar, sahilin kahverengi gövdesine güzel kokular yayan canlı renkli portakal çiçekleri, binlerce portakal ağacına asılı çınlayan çal dili yerine nektar içeren altın çanlar ve bir iç çekişli oradan uzaklaşıyor. Ama aynı çocukluğunda Akdeniz sularının altın yollarında kaybolduktan sonra bile yüzmeye devam eden güneşin görkemini görmesi gibi şimdi de aydınlanmış ruhunu kitaplarına döküyor. Bruges üstünde uçan en küçük şeylerde bile sezdiği ölümsüzlük düşüncesine dalıyor. Sonunda bütün sonsuzluğu tek su oluğunda ipe dizen çeşmeyi ardında bırakıp alçak gönüllü evinin kapısına varıyor. Pencereden kararmış bir çiçeğin başı merakla dışarı bakıyor. Eve giriyor. Karısının soluk parmakları ince dantellerini işlerken o felsefesinin daha da ince olan dantellerini örüyor. Juan Luis Vives'in Yaşam Öyküsü. 1492 yılı. Juan Luis Vives'in güzel, özgür düşünceli Valencia'da, şimdi adı Calle Juan Luis Vives olan Taberna del Gallo sokağında doğduğu, Erasmus'un papazlığa atandığı ve Dante'nin Orta Çağ ile Descartes'in Aydınlanma Çağı arasındaki bölünmeye işaret eden yıl. Bu dikkate değer hümanistin doğumundan 2 ay önce Katolik krallar Granada'yı almışlar. İspanya'yı birleştirerek yeni bir siyasal devlet kavramı yaratmışlardı. Vives'in doğumundan 7 ay sonra Kolomb, Katolik Isabella'nın kraliyet mücevherlerinin satışından sağlanan gelirle donattığı gemileriyle Amerika'yı bulmuş ve bilinen dünyaya yeni bir yarım küre katmıştı. İspanya'nın dünya tarihini yazdığı ve Avrupalı olmaya başladığı, Avrupa'nın da evrensel olmaya başladığı saatti. Avrupa'da henüz kesin hiçbir şey yoktu. Orta Çağ ile modern çağ arasındaki bu geçiş yüzyıllarında her şey denenmekte ve tasarlanmaktadır. Bu modern çağın yapısının temelleri atılmaya başlanmıştır. Orta Çağ inaklarını korumaya yönelik geleneksel dürtü, keşif için duyulan yeni bir itkiyle karşı karşıyadır. Yeni bir inançlar sistemi tarihsel olarak inançlar düşüncelerden her zaman daha güçlüdürler. Orta Çağ'da yaygın geçerli inançlar dizgesinin yerini almaktadır. İnsan merkezli kavrayış, klasik insanın evren merkezli ve Orta Çağ insanının tanrı merkezli kavrayışını saf dışı etmektedir. Orta Çağ simyasını reddeden bilimsel bilgi ve serüvene susamış bir dünyada doğar Juan Luis Vives. Yaşamı sakin ama ihtilal bulanımları içindeki dünyada bir humanist olarak huzur veren mesleğini gerçekleştirmek için kahramanca savaşımla geçecektir. 16. yüzyılda tarih kilimini Conquistadorlar dokuyacaktır. Bartolomeu Diaz, Ümit Burnu'nu John Cabot Labrador'u geçecek, Vasco da Gama Hindistan'a bir deniz rotası açacak, Cabral ve Pinzon gemiyle Brezilya'ya gidecekler. Magellan deniz yoluyla dünyanın çevresini dolaşacaktır. Yeryüzünün ve onun gizemlerinin, kaşiflerinin ve yıldız serpintili evrenin araştırmacılarının yanı sıra insan gövdesinin araştırıcıları, cerrahlar ve onlarla birlikte onun güzelliğinin şarkılarını söyleyen sanatçılar ortaya çıkacaktır. Yunan klasiklerini çevirme kültü yeniden doğacaktır. Avrupa üzerinde humanizm rüzgarı esecektir. 15. yüzyılın sonunda Valencia, hoş, ilerici, özgür düşünceli bir kentti. İspanya'ya yaptığı yolculuğun hikayesini anlatan Nicolas von Poplav 1484'te şöyle yazar. Valencia, majestelerinin hükmü altında olan bütün kentlerden çok daha güzel ve lüks içindedir. Soyluların çoğunun orada oturmasının ve yaşamasının nedeni de budur. Turia Irmağı incisinde Valencia bu adla anılıyordu. Katalanlar, Maribiler ve Yahudiler yaşıyorlardı. Ancak Vives'in doğum yılında Katolik krallar İspanya'dan söylendiğine göre 300 bin Yahudi'yi sürerek egemenliklerinin en korkunç hatasını yaptılar. 1499'da bile o zaman 7 yaşında olan Vives, Navives adında Yahudi soyundan gelen bir kadına verilen ateşe atma cezasını izlemiş olmalıdır. Tüm bunlara karşın Valencia duru, açık göğün altında güller ve daha birçok çiçeğin çevresini kuşattığı Turia ırmağıyla keyifli ve iyimserdi. Juan Luis Vives anne tarafından soyu Katalonya'nın Petrakası, İspanya tarihinin en parlak şairi. Şair Ausias Marja, baba tarafından ise adını hanedan armalarının üzerine kazınmış Immortelle, yani ölümsüz çiçekten alan Vives del Vergel'e dayanan bir aileden geliyordu. Genç bir öğrenciyken Juan Luis, cübbeli ve kara takkeli Dominikanların yönettiği Valencia Üniversitesi'nde 1500 yılında tartışmalı Papa 6. Alexander Rodrigo Borgia tarafından kurulmuştur. Saat 5'teki derslerine başlamak için sabah saat 4'ü vurduğunda kalkardı. Gramer, şiir, felsefe, metafizik, hukuk, tıp ve cerrahlık eğitimi görmüştü. Öğretmenlerinden biri İtalyan hümanizmini İspanya'ya tanıtan Antonio de Nebrija'dır. Vives 3 yıl içinde çalışmalarını parlak biçimde tamamladı. Sonra yaşamının en önemli kararını aldı. Entelektüel arayışına düşünce ufukları açmayan sevgili Valencia'dan ayrılmak. 1509'da 17 yaşının verdiği her düşündüğünü sonuna dek götürecek güçle ve yaşamının sonuna dek onu bırakmayacak olan bilgiye susamışlığının peşinde Paris'e gitti. Bu zamandan itibaren Juan Luis Vives sürekli ve gönüllü sürgünde olacaktır. Paris'te Sorbonne diyalektikçilerinin bazı öğretmenlerin kendileri bile daha 20'li yaşlardadır ve kendi yıpranmış ketenleri ve ayakkabılarını verdikleri öğrencileriyle aynı kiralık odalarda oturmaktadırlar. Yararsız ve papağan benzeri konuşmalarını dinleyebilmek için haşerelerin istila ettiği odalarda oturan yoksul öğrencilerin tipik yaşamına Juan Luis de katılır. Ailelerinin verdiği birkaç düka altını bir kere harcayınca biraz para kazanmak için el yazmalarını çoğaltırlar. Yerleri fırçalarlar ya da çöpleri toplarlar. Birkaç eğlenceleri vardır. Sen nehri kıyısında gezinmek ve suların bulanık zümrüt yeşiline yansıyan dolgun bulutları seyretmek. Saatler kitabına, öteki kitaplara ve gün doğumu rengine çalan minyatürlerle bezenmiş el yazmalarına hayran hayran bakmak. Notre Dame gargoylarını incelemek, meyhanelerde bir testi acı bira için ağız kavgası yapmak ya da bir yosmanın kollarında aşkı aramak. Aklına bilgiyi kazımanın hasretini çeken Juan Luis, kendisine Paris'te öğretilenin gerçekte yüceltilmiş, narin ve görünüşte güçlü olan temelleri dumandan atılmış yapı olduğunu kavrar. 12. Luis'in Paris'te süren ahlaksızlıktan da nefret etmiştir. Dahası Katolik Ferdinand, Papa II. Jules ve Venediklerle birlikte İtalya'dan Fransızları sürdürmek için kutsal birliği kurmuşlardır. Paris'te bir İspanyolun işinin zor olduğu günlerdir. 3 yıl içinde Paris'teki çalışmalarını tamamlayıp gümüş süslü asalar taşıyan çığırtkanların peşinden rektörün ve onu izleyen mezunların uygun adım yürüdüğü etkileyici okul kapanış törenine katıldıktan sonra Juan Luis Vives bir sürgün gibi yolculuğunun bir başka aşamasına başlamaya karar verdi. Hollanda'nın bir yıldızınkine benzeyen yumuşak gümüşü aydınlığından büyülenmiştir. Bu topraklar Avrupa'nın büyük hümanist Desiderius Erasmus adındaki bir felemenkin sesiyle silahlanmış, Avrupa'nın yaygarası üstünden bile duyulabilen uyum ve hoşgörünün sesiyle çınlar. Atinalıların Sokrat'ta kişilik bulması 18. yüzyıl Avrupa'sının Voltaire'de kişilik bulacak olması gibi Rönesans'ta Erasmus'ta kişilik bulacaktır. Juan Luis Vives kendine yeni yurt olarak Bruges'u seçer. O zamanlar Bruges, kereste, yağ, şarap, yün ve çömlek yüklü gemileri bir haftada Vigo ya da Santander'den Ostend ya da Danma'ya giden çalışkan tüccarların kentidir. Kalabalık, gürültülü, kentin acı anısıyla dolu olan Paris'ten ayrılır ve 20 yaşındayken kara sular akan kanallar kentine varır. Bruges, El Greco'nun yaşamını anlam katan Toledo kenti gibi Vives'e yaşamını anlamlandıran bir yerdir burası. 17. yüzyıldan bu yana büyük bir kenttir. Önceleri adı Flanders'ti. Daha sonra Brugge'leri yani köprüleri nedeniyle Bruges adını aldı. Akşam çökerken kapıları çabucak kapanan, duvarla çevrili şehrin kanal ağıyla örülmüştü ve hüzünlü bir havası vardı. Bruges'te yılın yarısında insanları iş saatleri sonrası köpüklü biralarını kana kana içmek için karartılmış kemerlerin altına süren yağmurlar yağardı. Hansa Birliği üyesi Venedik'in kuzeydeki benzeri olan Bruges, borsası aracılığıyla Avrupa paralarının değerini yönlendiriyordu. Kalabalığı ve önemi yüzünden ikinci bir İspanya gibiydi. Genç Juan Luis, Bruges'i onun ıslak çatılarına, görkemli çan kulesine ve belediye sarayına, yani mekanik çanlarına bir eski zaman gezginin anlattığı gibi işçilerin oturduğu güzel evler ve sokaklar, yaklaşık 52 tane zanaatkar loncası vardı, çok güzel kiliselerine ve manastırlarına, görkemli hanlarına vuruldu. İnsanlar çok fazla çalışmak zorundaydılar. Toprak düz ve verimsizdi. Çok az tahıl yetişirdi. Ne şarap, ne içilir su, ne de meyve vardı. Öte yandan kapalı çarşıları Avrupa'nın iki büyük ticaret merkeziydi. Uzun, beyaz, kurşun kaplı kulesinin dibinde başka ülkelere gitmek için gemiye yüklenmeye hazır Valencia portakalları, Mısır biberi, kimsenin istemediği Fas malları, Yunan şarapları, İspanya'dan safran ve yer fesleğeni, Karadeniz'den kürk, Fez'den deri, İskenderiye'den baharat, İtalya'dan ipek ve işlemeli kumaşlar, bunların yanı sıra maymun, papağan, aslan gibi egzotik hayvanlar yığılmıştı. Kentin tüccar, banker ve İngiliz yününü altın kumaşa dönüştüren hünerli ustalarının koşuşturmalarıyla içe kapalı burjuva yaşamı ve ticari mal yükü mallarını Svan Nehri boyunca inip Damme'ye doğru denize açıldıkları transit ticaret saatleriyle daha sonra kanallarına çöken sessizlik arasında bir zıtlık vardı. Bunların hepsi Juan Luis Vives'i çekiyordu. Ama hepsinden çok Bruges'e yerleşen geniş bir İspanyol kolonisi onu etkilemişti. Onların sayesinde temiz Kastilya dilini her yerde duyabiliyordu. Vives onu ailesine özel öğretmen olarak tutan ve ona babalık yapan Bernard Valdura'nın evinde bir oda buldu. Vives 32 yaşında Valdura'nın kızlarından biriyle 19 yaşındaki Margarita ile evlenecekti. Valdura 46 yaşındayken ikinci evliliğini 20 yaşındaki Clara Servent ile yapmıştı.